Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenler, Hacegan'dan Mektuplar bölümünde Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Teşdit başlıklı yazıyı sunacağız. İslam alemi olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. Ümmet siyasi, askeri, kültürel saldırılar karşısında hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu mücadele aslında tarih boyunca hep devam etmiştir. Bu zor dönemlerden geçerken aldığımız gerek maddi ve zihinsel yaraları önce teşhis etmek, sonra da tedavi etmek büyük önem arz etmektedir. Bu zihni yenilenmeye biz tecdit diyoruz. Tecdit, yeni bir ruhla tekrar köklerimize dönmek, ihmal ettiğimiz konuları ciddiyetle ele alarak ikmal etmektir. Hayrettin Karaman hocamızın ifadesiyle tecdit, İslam'ı bozmadan, ebedi prensiplerini değiştirmeden korumak, yeni nesillerin anlayacağı kalıplarda sunmak, yaşamak ve yaşatmaktır. Geçmişte diğer dinlerin müntesipleri dinlerinden tavizler vermişler, dinlerinin emir ve yasaklarını tahrif etmişler, buna da dinde reform ismini vermişlerdir. Öyle ki zamanla dinleri tanınmayacak hale gelmiş, asli metinleri de büyük oranda kaybolmuştur. Hamdolsun ki bizim kitabımız hiçbir tahrife uğramamıştır, yapmamız gereken zaman içinde unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz meseleleri Kur'an ve sünnete mizan ederek yeniden ihya etmemizdir. İkinci bin yılın müceddidi olarak genel kabul gören İmam Rabbani'ye göre zihniyet onarımının en önemli meselesi akidemizi sapıklıklardan korumaktır. Zira akide bozulduğu zaman hiçbir amel Müslümana fayda vermeyecektir. İmam, ebedi hayatın yegane sermayesi olarak gördüğü bu konuda şöyle açıklar. Dünya ve ahiret saadetinin sermayesi, ehli sünnet alimlerinin Allah gayretlerini mükafatlandırsın anlattığı şekilde iki cihanın efendisine tabi olmaya bağlıdır. Önce bu büyük zatların isabetli görüşleri doğrultusunda akaidi tahsih etmek, inanç konularını doğru olarak öğrenmek gerekir. Modern hayatın zorlaması ve nefsaniyetin yaygınlaşması sonucunda bugün bazı ilim ve fikir adamları yüce kitabımızdaki bazı ayetler tarihsel olarak vasıflandırmışlardır. Bu yaklaşım son derece tehlikelidir. Aynı şekilde işine gelmeyen hadisleri inkar eden, böylece kendi uydurdukları hayat tarzlarını sünnetin yerine ikame etmeye çalışan fikir adamları da son derece zararlıdır. İmam Rabbani'ye göre bu durumda bizim yegane rehberimiz ehli sünnet alimleri ve ehli sünnet inancı, sığınacağımız en sağlam kale Kur'an, sünnet ve ashab yolu olan Fırka-i Naciye kalesidir. İmam bu konuyu şöyle anlatır. 73 fırkadan her biri İslamiyet'e uyduğunu iddia etmekte ve kurtuluşa ereceğine inanmaktadır. Her fırka kendi yanında bulunanla doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir. Ayeti onların durumunu ifade etmektedir. Halbuki bu çeşit fırkalar arasında kurtuluşa erecek olanı ayırmak için Peygamberimiz şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar benim ve ashabımın gittiği yolda bulunanlardır. İmam Rabbani'ye göre imanımızı tazelemenin hemen ardından yapmamız gereken ikinci önemli konu salih amel işleme meselesidir. Diğer dinlerin çoğunda inanç tek başına yeterli olabilmektedir. Dinimize inan da nasıl istersen öyle yaşa şeklinde özetlenebilecek bu tutum İslam'da yoktur. Allah'a ve ahiret gününe inanan mümin kendi keyfine göre yaşayamaz, Rabbinin helal, haram, mübah olarak koyduğu çizgiler dahilinde yaşamaya gayret eder. İmam Rabbani bu hususta şu tavsiyede bulunur. İkinci olarak da helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mübah ve şüphelileri öğrenmek gerekir. Bu bilgilerle amel etmek de lazımdır. İnanç ve amelle ilgili iki husus tamamlandıktan sonra Allah Teala izin verirse Kuds aleminde uçmak mümkün olur. Bu iki husus olmadansa iş dikenli dalı sallamak gibidir. Boşa kürek çekmektir. Allah Teala'ya ve O'nun kullarına karşı olan vazifeleri güzelce yerine getirdiğimiz zaman, maddi, manevi, siyasi hatta askeri alandaki zafiyetlerimizin hızla çözüme kavuşacağını bilmeliyiz. Zira Allah Teala gönderdiği tüm ilahi kitaplarında yeryüzünü salih kullarına miras olarak vaat etmiştir. Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak salih kullarımızın mirasçı olacağını yazmıştık. Bu sebeple birçok alandaki yenilgilerimizin en önemli sebebi dini vecibelerimiz yerine getirememekte ve yine Allah'ın haram kıldığı işlerden uzak durmamakta aranmalıdır. İmama göre dinimizin emirlerini yerine getirmek hiç de zor değildir. İslam zorluk değil, kolaylık ve güzellik dinidir. Ümmet-i Muhammed'e verilen emirler, diğer dinlere verilen güzelliklerin toplamıdır. Bu sebeple her bir emirin ayrı bir güzelliği vardır. Bu dinin gereği olan ameller, önceki dinlerin amellerinden hatta meleklerin amellerinden seçilmiştir. Nitekim bazı melekler rükû ile görevlidirler, bazıları secde, bazıları da kıyamla. Aynı şekilde önceki ümmetlerden bazısı sabah namazıyla mükellef idiler, bazıları da diğer namazlarla. Bu dinde ise önceki ümmetlerin ve meleklerin amellerinin özü ve hülasası alınıp Müslümanlara emredilmiştir. O halde bu dini tasdik etmek ve gereği olan amelleri yapmak, gerçekte bütün dinleri tasdik etmek ve gereklerini yapmak sayılır. Şüphesiz bu dini tasdik edenler, ümmetlerin en hayırlısı olurlar. Aynı şekilde bu dini yalanlamak ve gerektirdiği şeyleri yapmamak da, önceki bütün dinleri yalan saymak ve gereklerini yapmamak demektir. İmama göre Müslümanların yaşadığı sıkıntıların altında yatan en önemli sebep, İnandık demelerine rağmen inanmamış gibi yaşamalarıdır. Bu sebeple hem imanımızı hem de amellerimizi tecdide gitmeliyiz. İmam Rabbani'nin dinimizi koruma hususunda dikkat çektiği başka bir mesele de diğer milletlerin İslam dışı adetlerini körü körüne taklit etme konusudur. Zira sosyal medya, film sektörü ve televizyonlar sayesinde batılı hayat tarzı maalesef İslam ülkelerinde yayılmaya başlamıştır. Gayrimüslimlerin kutsal günlerini onlarla beraber kutlamak, düğün hatta cenaze merasimlerimizi onlara benzeyerek icra etmek zamanla inançlarımızın da onlara benzemesine sebep olacaktır. Fert ve toplum olarak bu taklit bataklığından hızla kurtulmalı, kendi güzel geleneklerimize sahip çıkmalıyız. İmam Rabbani yabancı adetleri kasten dinimize sokmaya çalışanların büyük bir vebal işlediğini şöyle ifade eder. Şirk merasimlerini ve kafirlerin özel günlerini tazim etmek şirk bataklığına atılan derin bir adımdır. İki dini hak kabul eden de şirk ehlindendir. İslam'ın hükümleriyle küfrü birleştirmeye teşebbüs eden kişi müşriktir. İslam'ın temel şartı küfürden uzak durmaktır. Şirk şaibesinden kaçınmak tevhid inancının aslıdır. Netice olarak inanç ve amellerimizi dinimize uydurmalı, dinimizi kendimize uydurmaya kalkmamalıyız. Günlük hayatımızı Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle düzenleyelim. Allah Teala dinimizin güzelliklerini anlamayı ve onları yaşamayı hepimize nasip etsin. Rabbimiz bu yolda tüm kıymetli okuyucularımızı muvaffak kılsın. Amin. Değerli dinleyenler, Süleyman Derin imzalı Teşdit başlıklı yazıyı paylaştık. Hacekan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Profesör Doktor Süleyman Derin'in bu ayki yazısını aktarmaya çalıştık programımızda ilk olarak. Ve şimdi de görev ve hedef başlıklı Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan imzalı yazıyı aktarıyoruz. 21 Eylül 2017 Perşembe günü Hicri 1439. yıla girmiş yani Hicri yılbaşını idrak etmiş bulunmaktayız. O günlerde düşünülmüş bu yazıyı okuyucularla paylaşmak şimdi nasip oldu. Her yeni yıla girildiği zaman ilk akla gelen şey geçmişin sorgulanması ve geleceğin planlamasıdır. Söz konusu sorgulama ve planlama hem fert hem de toplum, ümmet için geçerlidir. Bu tıpkı kimlik değişimi aşamasında geçmişinin bağışlanmasını, yeni bir rahmet ve makbuliyet kapısının açılmasını beklemek gibidir. Allah kendisinden razı olsun. Amr İbnül As gecikmeli olarak Müslüman olacağı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat etmeden önce geçmiş günahlarım ne olacak, bağışlanacak mı diye içindeki derin kaygıyı dile getirmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman olmak önceki günahları temizler cevabıyla müjdeyi vermişti. Yine aynı şekilde hicret ve tövbe etmenin de kişiyi geçmiş hayatındaki hatalarının vebalinden temizleyeceği müjdelenmiştir. Hiç kuşkusuz her günahın ya kendi cinsinden ya da genel bir tövbesi vardır. Tövbe ise bireysel anlamda son nefese, ümmet için kıyamete kadar geçerlidir. Söz gelimi gafletin tövbesi uyanmak ve uyanık kalmak, tembelliğin tövbesi gayrete soyunmaktır. Günümüzde Müslümanlar bulundukları hemen her coğrafyada büyük fikri, ilmi, idari, siyasi ve ameli problemleri paylaşmakta, sıkıntılı ortamlarda yaşamaktadırlar. Kendi problemleri yetmiyormuş gibi bir de üstüne üstlük yeni dünya düzeninin egemenleri onları tehlikeli görmekte ve bir şekilde etkisiz hale getirmek, hatta tamamen yok etmek istemektedirler. Küresel acımasızlık şimdi bütünüyle Müslümanlara yönelmiş bulunmaktadır. Öte yandan Müslümanlar tarih boyunca meselelerini Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti çerçevesinde halletme imkanı bulmuşlardır. Günün problemleri de yine bu iki temel kaynak çerçevesinde çözülebilecektir. Bunun için asla teslimiyetçi bir tavır değil, bilimsel ve kişilikli bir tavır geliştirmek gerekmektedir. Müslümanlar, düşünce, değerlendirme ve davranış açısından karşı karşıya oldukları sıkıntılarını önce kendi işlerinde, sonra da dış dünyaya karşı meşru ve savunulabilir bir çözüme kavuşturmak zorundadırlar. Aksi halde Allah korusun, İslam çizgisini ya da Allah yolunu kaybetmek veya kapamak gibi büyük bir mahrumiyet ve vebal altına girebilirler. Allah korusun, öylesi bir durumda sorumluluk sanıldığının aksine asla sadece dış düşmanlara da ait olmayacaktır. İtiraf etmeliyiz ki çoğu kişi grup ve toplum kesimlerince hemen her fırsatta dile getirilen büyük hedeflere yönelik sözde iddialara rağmen bu iddialara yaraşır ölçüde bir dirilik, iyilik, gayret ve salah hali ne yazık ki görülmemektedir. Toplumdaki hemen her kesim için 3 aşağı 5 yukarı geçerli olan bu olumsuzluk, özellikle ihmale tahammülü olmayan din alanında gerek öğrenim, gerek amel, uygulama, gerekse beşeri ilişkiler olarak çok daha dikkat çekmekte, içten bir çöküşün adeta çığlık sesleri gibi davranışlarda yankılanmaktadır. İnsan ömrünün kısalığına oranla büyük ve ciddi hedefleri yakalamaya yönelik gayretlerin gerekli olduğu çoğu alanlarda anlamsız bir gevşeklik, lakaytlık, küçük ve basit adımlarla yetinmek gibi bilinç ve tavır eksiklikleri öne çıkmaktadır. Son dönemde sayıları artmış olan İmam Hatip liselerinden ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü yaygın eğitim faaliyetlerinden başlamak üzere ilahiyat tahsili almakta olanların, ihtisas eğitimlerine iştirak edenlerin, İslam'ın üstün nitelikleri ve enginliğine eş derin bir ihlas, kaliteli bir ilmi birikim ve ona uygun bir gayreti diniye, mümkünse Müslümanların en iyisi olmaya çalışmak gibi bir hedeflerinin olması zarureti ortadadır. Söz konusu hedefi, peygamber varisliği, hatta Allah Resulüne Resul elçi olma kıvamı diye belirleyip, böyle bir niyetle yetişmekte olan gönülleri çoğaltmayı planlamak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'in Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Hicri 9. yılda Yemen'e görevli olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir soru-cevap cereyan etmişti. Hazreti Peygamber, bir hukuki davada nasıl hüküm vereceksin anlat bakayım. Muaz, Allah'ın kitabıyla hüküm veririm. Hazreti Peygamber, peki Allah'ın kitabında yoksa bulamazsan? Muaz, o zaman Resulullah'ın sünnetiyle hüküm veririm. Hazreti Peygamber, peki ya Resulullah'ın sünnetinde de yoksa bulamazsan? Muaz, içtihat eder, kendi görüşümle hüküm veririm. Muaz'ın bu cevabından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem memnuniyetle Muaz'ın göğsüne vurup, Resulullah'ın elçisini, Resulullah'ı hoşnut ve memnun edecek yola yönteme ileten Allah'a hamdolsun diye sevincini dile getirmiştir. Burada açıkça görüldüğü gibi Resulullah'ın Resulü, Allah elçisinin elçisi ifadesini kullanan bizzat Efendimiz'dir. Yeni hicri yılda ve yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında ümmetin ve din tahsili yapan kızlı erkekli gençlerin görev ve hedef açısından kendilerini ciddi bir sorgulamaya tabi tutmaları, anılan hedeflere yönelik olarak kendi kalite ve birikimlerini arzu edilen ölçüler çerçevesinde artırmanın yollarını arayıp bulmaları, daha fazla ertelenemez acil bir sorumluluk olarak gündemdedir. Ümmetin maddi manevi imkanlarını değerlendirme sorumluluk ve iktidarına sahip yöneticilerin, yetişen nesillerin yetişmişliğini diplomalarda değil, gerçekten yetişmişlik standartlarına sahip olup olmadıklarında aramaları, konuya bu noktadan çözüm bulmaya çalışmaları kendileri için birinci derecede görev ve hedef olmalıdır. Müslümanlık daima yeni ve temiz ufuklara kanatlanmayı, kemali teşvik eder. Bir kez daha tekrar edelim ki, iç ve dış dünya gerçekleri günün yetişmekte olan Müslüman gençlerinin önüne görev ve hedef olarak peygamber varisliği düzeyini veya Resulün Resulü olabilme kıvamını koymaktadır. Böyle bir kıvam niyetine bağlı çalışmalar, bilgilenmenin kemalini ve mutluluğunu, din eğitim ve öğretimi kurumlarının kalitesini artıracak manevi ve köklü bir etken olacaktır. Sonuçta kazanansa bütünüyle ümmeti Muhammed olacaktır. Ne dersiniz? Denemeye değmez mi? Unutulmamalıdır ki büyük hedefleri büyük insanlar ve ihlaslı niyetler kovalar. Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan imzalı Görev ve Hedef başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Son olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Din Afyon mudur, Aksiyon mudur başlıklı yazıyı sunacağız. Yazının başlığı Müslüman okuyucuya tuhaf gelebilir. Özellikle insan aklını ve gönlünü esir alan bütün hurafe ve batıllara karşı bir başkaldırı ve direnişi temsil eden İslamiyet için öyle bir soru abestir. Esasen bütün peygamberlerin mücadelesi baskı, zulüm, sömürü ve istismara karşı direnme şeklinde özetlenebilir. Kula kul olmayı sonlandırmak, herkesi yaratıcıya kullukta eşitlemek, insan onurunu kurtarmak, maddi ve manevi gelişmenin önünü tıkayan bütün engelleri kaldırmak, hayatı ve ölümü anlamlı kılmak için görevlendirilen peygamberler tarihin en büyük inkılapçılarıdır. Tek başlarına yerleşik düzenlere baş kaldırmışlar, hakkın hakimiyeti için en soylu mücadeleyi vermişler, bu uğurda hayatlarını ortaya koymuşlardır. Akla hayale gelmeyen komplo ve işkencelerle karşı karşıya gelmişlerdir. Gerçek böyle olmakla beraber en önemli dinamizm ve aksiyon kaynağı olan din, sureti haktan görünen bazı sahtekarlar tarafından kitleleri uyuşturmak, haksızlıklara karşı insanların dirençlerini kırmak için afyon haline getirilebilmektedir. Karl Marx, dinin işçileri avutmak için burjuva tarafından afyon haline getirildiğini söylemiş, bir bakıma da gerçeği dile getirmiştir. Dinin afyon olarak tanımlanması iki yönden değerlendirilebilir. Allah, kader ve ahiret inancı acılara ve sıkıntılara karşı etkili bir müsekkin, önemli bir teselli kaynağıdır. Dinin bu teskin ve teselli edici etkisi uyuşukluğa değil, bilakis manen ve moralmen çöküşü önlemeye, insanı dik ve dirençli kılmaya vesiledir. Tevekkül de Allah'a güvenip dayanma olduğu için insanı güçlü kılar. Diğer taraftan din, yukarıda da belirttiğimiz gibi, kitleleri uyuşturmak, haksızlıklara karşı direnci kırmak için kullanıldığı gibi, ayrıca dini duygular insanları yanlış hedeflere yönlendirmek için de kullanılmaktadır. Cennet vaadiyle beyinleri yıkanan bir takım kişi ve gruplar terör ve cinayet şebekeleri haline getirilmektedir. Haşhaşiler bunun en tipik örneğidir. Akılları afyon haline getirilen din ve bildiğimiz haşhaş, afyonla dumura uğratılan bu kişi ve gruplar cinayetleri ibadet anlayışıyla işlemekte, gerçek din ve toplum için en büyük tehlike haline gelebilmekte, kitleler adeta hipnotize edilmektedir. Ünlü yazar Tolstoy bu hususa şöyle işaret ediyor. Bazıları hiçbir şeye inanmıyor ve bununla gurur duyuyorlar. Diğerleri kendi menfaatlerine olan ve kitlelere iman görüntüsü altında inanmaya ikna ettikleri şeylere inanır görünüyorlar. Geriye kalan büyük çoğunluksa kendilerine uygulanan hipnotizmayı iman olarak kabul ediyorlar ve inançsız yöneticilerin kendilerinden istediği her şeye köle gibi itaat ediyorlar. İslam tarihinde dini hayatın en canlı gerçeği olmaktan çıkarıp bir ütopya, masal, melankoli, hurafe, menkıbe, illüzyon haline getirme faaliyetleri, onu aksiyondan afyona çevirme teşebbüsleri hiçbir şekilde eksik olmamıştır. Yakın tarihimizde ve günümüzde de insanları dinle, Allah'la, kitapla, peygamberle, rüyayla, Mehdi'yle, şeyhle, kerametle aldatma faaliyetlerine şahit olmaktayız. Bir takım gizemli yollarla, şeytani entrika ve kutsallaştırma yöntemleriyle putlaştırılan şahıslar tartışılmaz hale getirilmekte, her söz, hareket ve işaretleri adeta vahiy gibi telakki edilmekte, bu gibi şahıslar bilerek ve bilmeyerek emperyalistler tarafından ümmeti tahrip etmek için taşeron olarak kullanılmaktadır. Irak'ta Kesnizani, Pakistan'da Kadri, ülkemizde FETÖ hareketi bunun en canlı örneğidir. Nifakın, riyanın talimini yapmış bu hain, meczup, şizofren tipler, ümmetten devşirdikleri himmetlerle ümmeti tahrip etmişler, mukaddes değerleri değersizleştirmişler, haddi zatında diriltici olan İslamiyet'i öldürücü bir zehir, uyuşturucu bir meta haline getirmişlerdir. Akla, mantığa, fıtrata, kitaba, sünnete aykırı bir takım yorumlar ve sahtekarlıklarla İslamiyet'i şahsi menfaat ve ikballeri için istismar eden bu alçaklar, bu entrikaları din kisvesi altında yaptıkları için ateistlerden daha fazla İslamiyet'e ve ümmete zarar vermektedirler. Hakkın hakim kılınması için gayret sarf etmek demek olan cihadı ters yüz edip teröre dönüştüren veya cihadı büsbütün inkar eden şahıs ve gruplar ümmetin baş belasıdır. Gulam Ahmet İslam'da cihat olmadığını söyleyerek Hint Müslümanlarının İngiliz emperyalizmine boyun eğmelerini hedeflemiş, IŞİD, El-Kaide, Boko Haram gibi taşeron oluşumlarla da isminden de anlaşılacağı üzere bir barış dini olan İslamiyet terörle özdeş hale getirilmiştir. Emperyalizme karşı ümmeti uyandırmak için İsrafil'in suru görevini üstlenen fikir ve gönül adamı Muhammed İkbal, aksiyondan afyona dönüştürülen din için şunları söylüyor. Vay o din ki seni uyutuyor! Bu sihir midir, afyon mudur, hap mıdır, din midir? Sünnetullah'a, yaratılış kanunlarına, aklı selime, kalbi selime aykırı din olmaz. Sihirbazların oyununu bozan dindir. Hazreti Musa'nın sihirbazların oyununu nasıl bozduğu, onları nasıl teslim aldığı malumdur. Din, diriliştir. Öldükten sonra dirilişi biz din vasıtasıyla öğreniyoruz. Hayattayken de gerçek anlamda diri ve dinamik olmak hakiki iman ve dindarlıkla mümkündür. İslam ülkelerindeki bütün bağımsızlık hareketlerinin itici gücü İslam ve cihat ruhudur. Gazilik ve şehitlik kavramları mücadelenin temel kavramlarıdır. Gerçek Müslüman tek başına bir ordudur. Gerçek mücahit Muhammed İkbal bakın ne diyor. Cemiyete kafa tutan bu fakirin iki kelimeden başka bir şey yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Seni yaşatmak için inen Kur'an ölürken okunuyor başucunda. Kölelikte iman lezzeti arama, Kur'an'ı baştan başa ezberlesen bile. Kendini kılıç gibi keskinleştir, sonra kaderin kucağına atıl. Kendini bile, zira cevherin kötü değildir. Kelime-i tevhid bir zamanlar dünyada yaşayan bir güçtü. Bugünse yalnız kelam ilminin bir konusudur. Başkasının önünde eğildin mi, ne kalbin ne de vücudun senindir. Elinde la ilahe illallah asası oldukça bütün korku tılsımlarını yıkacaksın. İslam'ın afyondan aksiyon haline getirilmesi için yeniden inanmaya, iman tazelemeye ihtiyaç vardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Ayet-i kerimede iman edenlere iman edin denmesi oldukça manidardır. Demek ki imanın daima canlı tutulması, her an yenilenmesi gerekiyor. Hasan Ali Nedvi'nin Yeniden İslam'a, Mevdudi'nin Gelin Müslüman Olalım isimli kitaplar kaleme alması ilginçtir. İslam aksiyondur. Kur'an-ı Kerim amel, fiil, say ve kesb kelimeleriyle doludur. İki günü eşit olan aldanmıştır buyuran bir peygamberin ümmeti dinamik olmak zorundadır. Uyuyanın sadece rüyaları olur. Rüya, hayal, gizem, efsun, zan ve büyüden sıyrılıp gerçeğe, fıtrata, aklı selim, kalbi selime dönmek, başımızla gökte, ayaklarımızla yerde olmak zorundayız. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Din Afyon Mudur, Aksiyon Mudur başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler programımızda. Son olarak bu akşam Sesi Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık size ve böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Yeniden buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.